Herkese merhaba. Ben Aposto'nun İş Dünyası yayını Pareto'nun editörü İdil Ertürk. Dönüm Noktası'nın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün ünlü Enko'nun yeni fintech girişimi Piapiri'nin iş geliştirme direktörü İlker Özten bizlerle. Merhaba İlker, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Seni ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz.
Çok teşekkür ederim, ben de.
Seni ve Piapiri'yi biraz tanıyalım. Piapiri'den biraz bahseder misin? Bu fikir nereden doğdu? Sen bundan önce ne tarafta çalışıyordun? Şimdi ne gibi görevlerin var?
Tabii. Ben yaklaşık 8 senedir Ünlenko bünyesinde çalışıyorum. Dijital kanallar ve iş geliştirme direktörü olarak görev almaktayım. 15-20 senedir de sektördeyim. Hep borsada, aracı kurum sektöründe çalıştım. Birçok farklı departmanda görev aldım. Piapiri fikri nereden çıktı? Aslında 2021 yılında kurum içerisinde başlattığımız bir dijital dönüşüm projesinin çıktısı diyebilirim. Bu proje kapsamında işte şirkette tabii neleri daha verimli hale getirebiliriz, neleri dijitalleştirebiliriz gibi konular üzerine çalışıyorduk. Buradaki çalışmalarımızın neticesinde bir de böyle bir yeni iş modeli kurma düşüncesi oluştu bizde. Nedir bu? İşte biz zaten bireysel tarafta yaklaşık 6 senedir hizmet veriyorduk ama daha çok üst segmentik müşterilere varlık yönetimi hizmetini veriyorduk. Bu tarafta da oldukça başarılı işlerimiz vardı. Buradan edindiğimiz deneyimi daha genel bir kitleye, herkese herhangi bir limit, kısıt olmadan dijital üzerinden sunma projesiydi bu. Şimdi de Piapiri markasıyla işte bir senedir yatırımcılara hizmet veriyoruz.
Piapiri'de hangi özellikler var? Kullanıcılara ne sunuyor?
Piapiri temelde aslında bir yatırım uygulaması. Sermaye piyasalarını, borsada yatırım yapmak isteyen kullanıcılar Piapiri'yi kullanabiliyorlar. Ama genel bir alım satım platformu ya da bir finans portalı gibi düşünmemek lazım. Biraz daha farklı. Yani kullanıcılar içerisinde hisse senedi işlemlerini, fon işlemlerini, VIOP işlemlerini, varant işlemlerini, Eurobond işlemlerini yapabiliyorlar. İşte bütün halka arzlara katılabiliyorlar. Uygulama içerisinde bütün borsa verilerine canlı ve ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorlar. İşte takip ettikleri hisse senetleriyle ilgili grafiklere, istedikleri şirketlerle ilgili bilançolar, gelir tablolarına, kap haberlerine, hatta o şirketlerle atılmış ilgili tweetlere kadar birçok veriye ulaşabiliyorlar. Ücretsiz ve canlı bir şekilde.
Yatırım yapmasak bile finansalların takibi için
kullanabiliyorsunuz.
Evet.
Bu iki özelliğe ek olarak Piapiri de aslında kullanıcılara alım satım önerileri de bulunuyoruz. Yani onlara yönlendirmeler de yapıyoruz. İşte nedir bu? Model portföyümüz var. Araştırma ekibimizin en beğendiği hisselerden oluşan bir model portföy. Siz tek tuşla onu satın alabiliyorsunuz. Ya da daha kısa vadeli yatırım yapmak istiyorsunuz. İşte bizim günlük teknik analize dayalı alım satım önerilerimiz var. Robotik sinyallerimiz var. Ya da fon piyasasında işlem yapmak istiyorsunuz. İşte fonlarla ilgili bizim yatırımcılara sunduğumuz sepetler var. O sepetleri tek tuşla satın alıp o sayede yatırım yapabiliyorsunuz. Yani hem işlem imkanı sunuyoruz, hem birçok bilgiyi ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Aynı zamanda tabiri caizse elimizi taşın altına koyuyoruz ve çeşitli önerilerle, yönlendirmelerle yatırımcılara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Peki Piapiri'yi kullanmak için ne yapmak gerekiyor? Yani isteyen herkes hesap açabiliyor mu? Herhangi bir masraf, herhangi bir şart söz konusu mu?
Yani hiçbir şey yok. Piapiri'de yani kullanmak isteyen herkes uygulamayı marketlerden ücretsiz bir şekilde indirebilir. Bir para yatırma, hesap açılış şartı, işlem şartı, herhangi bir hesap işletim ücreti, yani böyle bir sürpriz bir masraf, hiçbir şey yok. Bir TL'niz de olsa, yani hiç paranız olmasa, 1 milyon TL'niz de olsa aynı şekilde Piapiri'den faydalanabiliyorsunuz. Böyle bir premium versiyonu vesaire yok. Herkes eşit. Buradaki yaklaşımımız çok demokratik. Aynı verileri, aynı özellikleri kullanabiliyor. Herkes uygulamayı indirip işte görüntülü görüşmeyle hesabını açıp anında bütün bu Piapiri imkanlarından faydalanmaya başlayabiliyor.
Peki yeni başlayan bir yatırımcı Piapiri'de nasıl bir yol izleyebilir? Ya da Piapiri ile nasıl bir yol izleyebilir?
Bizimle şöyle bir yol izleyebilir. Yani şimdi farklı segmentlerde tabii farklı yatırımcı profilleri var. Bizim yaklaşımımız şu yönde. Biz Piapiri ile olan herkesi ilk önce bizim yatırım danışmanlarımız bir kere bir arıyor. Onlarla bir tanışmak istiyor. Eğer yatırımcı da istiyorsa onunla yatırım tercihi, işte risk profili nedir, bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü mesela kullanıcı uzun vadeli bir yatırımcı olabilir. Belli birikimlerini, belli hedefleri doğrultusunda kullanmak isteyebilir. İşte nedir? Der ki işte ben birkaç sene sonra işte bu oturduğum evi almak istiyorum. İşte ben şöyle bir araba yatırım yapmak istiyorum. İşte ben çocuğumun eğitimini gelecekte işte düşünmek istemiyorum. Şimdiden ufak ufak yatırımlar yapmak istiyorum diyebilir. Mesela böyle bir kullanıcıya biz neyi öneriyoruz? Diyoruz ki bizim bir model portföyümüz var. Sen bu model portföyü al, bir başla işte uzun vadeli. Bu model portföyü nedir? Araştırma ekibimiz var. Onlar işin tamamen uzmanı, bulundukları, çalıştıkları sektörü çok iyi biliyorlar. O şirketleri çok iyi biliyorlar. Orada en beğendiği hisse senetlerinden oluşan bir sepet. Hı-hı. Sen bunu Piyapi'den tek tuşla satın alabiliyorsun. Ve uzun vadeli olarak buna yatırım getirisini de elde edebiliyorsun. İşte mesela geçen sene sanıyorum BIST 100 endeksi %35 civarı bir getiri sağladı. Hı-hı. Bizim model portföyümüz yaklaşık %150 bir getiri sağladı. Buna yatırım yapabilirsin. Burada bir değişiklik olursa işte biz bildiriyoruz. İşte model portföyden bu hisseyi çıkarttık, bu hisseyi ekledik gibi. Ya da işte biraz önce bahsettiğim fon sepetlerine yatırım yapabilirler. Biz bütün TEFAS fonlarına kullanıcılar rahatlıkla Piyapi üzerinden ulaşabiliyorlar. İşte onları karşılaştırabilirler birbirleriyle. Kendi fon sepetlerini oluşturabilirler. Beğendikleri fonlardan bir liste oluşturup her ay düzenli olarak ona birikim yatırım yapabilirler. Ya da dövizde kalmak istiyor diyelim yatırımcı. İşte Eurobond yatırımı yapabilirler Piyapi üzerinden. Şimdi bizde 1000 dolardan başlayan tutarlarla yapabiliyorlar bunları. Normalde siz bir bankaya gitseniz işte herhalde 20 bin dolardan aşağı yapamazsınız böyle bir yatırımı. Burada 1000 dolarla kullanıcı Eurobond yatırımı da yapabiliyor. Hı hı. Kısa vadeli işte daha çok günlük trade eden yatırımcılar var. Onlara işte 3 tane şey var bizim daha çok önerdiğimiz. Ya diyoruz ki günlük alım satım önerilerimiz var. Biz sana bildirimle yolluyoruz. Şu fiyattan şu hisseyi almanı öneriyoruz. Daha sonra diyoruz ki şu fiyattan bunu sat diye de tekrar yolluyoruz. Geçen sene yine datalara baktığımızda 300'e yakın öneri vermiştik. Bunların işte %75'i falan karlı kapatmıştı. Kümülatifte böyle %300'den fazla bir getiri elde ettik kullanıcılar. Yine benzer şekilde robo sinyaller var. İşte algoritmanın sunduğu tamamen günlük teknik analize dayanan alım satım önerileri var. Bununla beraber işte geçen seneden beri bir aslında furya var. Kullanıcılar halka arzlara çok fazla katılıyorlar. İşte halka arzlara yine takip etmeleri, çok iyi halka arzlar olabiliyor. Bunları takip etmeleri, bunlarla ilgili bilgileri veriyoruz yine Piyapi'den ya da sosyal medya hesaplarımızdan. Onları yönlendiriyoruz. O şekilde yaklaşımlarda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Aslında temelde biz kullanıcıyı işte tanımaya çalışıyoruz. Herkesin çünkü profili farklı. Hı hı. İşte nereden başlayacağım diyen, işte ben yıllardır duyuyorum, ben de artık borsaya girmek istiyorum, işte ne yapabilirim diyen kişilerin aslında tam adresi Piyapi diyebilirim. Yani biz o noktada çok yardımcı oluyoruz. Uygulama içerisinde de çok rahat hareket edebileceklerini düşünüyoruz.
Yatırımcı profillerine dair bir demografiniz var mı? Yani atıyorum son 10 yıla kıyasla artık daha genç yatırımcılar da borsaya giriyor. Ya da işte insanların risk profili şuna şuna göre değişiyor gibi paylaşabileceğiniz bilgiler var mı?
Yani yatırımcı sayısı çok arttı. Hı hı. Özellikle son 2 senede çok gençleştiğini düşünüyoruz. Aslında büyük portföyler hala belli yaşın üzerinde datalara baktığımız zaman. Ama küçük portföylerde yani daha küçük varlıklara sahip yatırımcıların daha genç olduğunu ve çok daha fazla sayıda olduğunu görmeye başladık.
Ayağını suya sokmaya başladı gibi görünüyor
evet. Yani biz de üniversitelere gittiğimiz zaman da görüyoruz, konuşuyoruz insanlarla. Herkes yatırım dünyasına girmeye çalışıyor. Tabii ki bunda ülkenin ekonomik koşullarının vesaire de etkisi vardır ama gittikçe de artan bir ilgi var. Bu daha da artacağını düşünüyoruz. Sayı işte her geçen gün daha da artıyor. Profil daha çok işte uzun vadeli yatırımcı sayısının daha az olduğunu söyleyebilirim. Ha. Kısa vadeli yatırımcı daha çok. Hani hemen kısa vadede hızlıca para kazanmak isteyen yatırımcı sayısı daha fazla.
Anladım. Peki bu yeni teknolojiler ve finansal araçların yaygınlaşması yatırıma olan bakış açısını sence nasıl değiştirdi? Dijitalleşmenin finansal okuryazarlığı artırdığını düşünüyor musun?
Dijitalleşme yani finansal okuryazarlığı kesinlikle arttırdı. Hı hı. İşte böyle podcastler, işte videolar, bir sürü şey öğreniyor insanlar. Bunları dinliyor, izliyor. Evet. Tabii ki çok fazla bilgi kirliliği var. Evet. Ama çok nitelikli içerikleri görüyoruz, izliyoruz. O yüzden bu finansal okuryazarlığı arttırıyor. İşte biz de mesela Piyapi'de hesap açan herkese ücretsiz teknik analiz eğitimi veriyoruz. Yani çok kapsamlı, detaylı, gerçekten uzmanı tarafından hazırlanmış bir teknik analiz eğitimini ücretsiz sunuyoruz.
Çok güzel.
Bu dijitalleşmeyle beraber bunlar çok daha erişebilir ve kolay oldu.
Peki dijital ortamda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani dijital müşteri için normalde yapılan pazarlama stratejilerinden farklı ne yapılması? Yani onları memnun tutmak için ekstra neler planlıyorsunuz?
Yani kullanıcı deneyimin dijital dünyada işte en önemli konu. Bizim de en çok kafa yorduğumuz konu. Hiç bitmiyor. Yani biz sürekli bunu geliştirmeye çalışıyoruz. İşte projeye başlarken de bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Biz de mesela şunu demiyoruz. Ben kullanıcının ne istediğini biliyorum. Ben yatırımcının ne istediğini biliyorum gibi bir şey söylemek bizde yasak. Yani biz kullanıcıya sorma taraftarız. Tabii. Yani ne istiyorlar bu insanlar? Onlara soruyorum. Yani projeye başlarken de işte bir sürü analiz yaptık. İşte kullanıcıların forumlardaki yorumlarını okuduk. İşte storelardaki şikayetlerini, önerilerini dinledik. İnsanlarla tasarımları yaptıktan sonra bile işte kullanıcı kabul testleri vesaireler yaptık. Hala buna devam ediyoruz. Yani geçen seneki geliştirmelerimizin %80'i kullanıcılardan gelen feedbacklerle oldu. Yani bize çok rahat ulaşabiliyorlar. İşte mail atıyorlar, telefonla ulaşıyorlar ya da sosyal medyadan ya da markette bir yorum yazıyor. Diyor ki işte Peer2Peer'de bu böyle olsa daha iyi olur. Ya da Peer2Peer'de böyle olmasını istemiyorum. Bir öneride bulunuyor ya da çok güzel fikirler de geliyor.
Bu tamamen uygulama kullanımıyla ilgili konular değil mi?
Evet, yani diyor ki işte şurası değiştirelim, yatayda böyle gözüksün, dikeyde böyle. Yani, biz onları hep dinliyoruz. Yani bazen işte birebir yani detayını öğrenmek için arıyoruz. Yani böyle yazmışsınız ama neydi bunun detayı? İşte bu falan diye anlatıyor. Ve onları hep güncelleme listemize aldık. İşte yani geçen sene 300 küsür güncelleme yapmıştık. 200 tanesini, 200'den fazlasını bunlara ayırdık. Tabii ki bir proje planımız var. Hani gitmek istediğimiz bir yol var. İşte burada UX uzmanlarıyla çalışmak, iyi bir ekiple çalışmak yani çok önemli. Hı hı. Ama her zaman kullanıcıyı biz ön plana alıyoruz. Yani kullanıcıyı dinliyoruz. Onun istediğine göre doğru olanı yapmaya çalışıyoruz.
Bu peki bahsettiğin planlarınız yani en azından kısa orta vadede planlarınız neler? Neler bekliyoruz sizden?
Yani şimdi öncelikle bütün bu yatırım ürünlerini, şimdi şu anda işte hisse senetleri var, Viyop var, işte Tefas fonları var, işte Eurobondlar var, Varantlar var, işte halka arzlar var. Burayı biraz daha çeşitlendirip bütün yatırım ürünlerini uygulama içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Bunu tamamladıktan sonra sadece yatırım değil, farklı finansal çözümleri de entegre etmek istiyoruz. İşte bunlar ürünler olabilir, hizmetler olabilir, farklı finansal çözümler de olabilir. Sadece yatırım sektörleri alakalı değil. Bunların da hepsini kullanıcının bir arada bulabileceği bir finansal süper app olmak istiyoruz aslında. Yani öncelikle Türkiye'de, daha sonra da hani bölgede insanların finansal ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilecek bir yapı haline gelmek istiyoruz.
Peki özellikle geleneksel taraftaki kullanıcılar için neden bir banka üzerinden işlem yapmaktansa Peer2Peer'i tercih etmeliyiz?
Yani temelde bankaların esas işi bu değil. Yani çoğunun bir yatırım iştiraki var. Onun üzerinden bankacılık uygulamalarında bunları sunuyorlar. Hı. Ama çok kısıtlı, az data, az fonksiyon setiyle bunları sunuyorlar. Kullanıcı deneyimin çok önemli değil o tarafta. Maliyetler daha yüksek. Peer2Peer ile çalıştığı zaman kullanıcı daha fazla dataya sahip olabiliyor. Hı hı. Her şeyi neredeyse ücretsiz erişebiliyor. İşlem maliyetleri yine bankanın onda biri seviyesinde. Bankada yapamayacağı işlemleri, işte biraz önce Eurobond örneğini konuştuk. Hı hı. Burada çok daha kolay yapabiliyor. Kullanıcıyla birebir bir temas var. Yani bu dijital üzerinden de olabiliyor. İşte notification'larla vesaire.
Görüntülü arama ve eğitim üzerinden de
oradan olabilir. Da aynı şekilde olabiliyor. Kendisi birçok şeyi istediği gibi yönetebiliyor. Hı-hı. Yani hani mesela Peer2Peer içerisinde siz almak istediğiniz notification'ları da yönetebiliyorsunuz. Yani bana sadece şunlar gelsin, bunlar gelmesin falan gibi her şeyi yönetebiliyorsun. Ya da uygulama içerisinde de her sayfayı neredeyse bütün menüleri istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Yani hani burada bu data olsun, bu datanın içeriği böyle olsun, bu satırda bunu görmek istiyorum, bu kolonda bunu görmek istiyorum gibi istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. O yüzden hani kullanıcıyla çok daha yakın, işin gerçekten birebir uzmanlarıyla çalışma şansı sunuyoruz.
Kendi okuryazarlığıma uyacak bir biçimde onu
kullanabiliyorsunuz.
Aynen. Peki Fintech sektöründe yapay zekanın kullanımı üzerine konuşalım istiyorum biraz. Ne gibi faydalar sağlıyor? Yapay zeka ile görsel üretme özelliğini duyurmuşsunuz yakın bir zamanda.
Evet.
Bunun ardından bunu biraz konuşalım ve bunun ardından ne gibi gelişmeler bekliyoruz sizden onu konuşalım.
Evet. Yani şu anda yapay zekayı birçok farklı konuda kullanıyoruz biz de. Uygulama içerisinde daha henüz böyle çok adapte ettiğimiz fonksiyonlar yok. İşte hani böyle bir eğlence amaçlı biz şeyi dahil ettik. Yani uygulamalara girersiniz hani profil fotoğrafınız vardır bankalarda vesaire. Hani oraya fotoğrafını yüklemek yerine işte istiyorsan DALL-E 2 ile bir entegrasyonumuz oldu OpenAI'nin platformu. İşte kendinizi yazıyorsunuz, özelliklerinizi ne anlatıyorsunuz. İşte ona göre bir görsel üretiyor. Onu profil fotoğrafı yapan bir sürü kullanıcımız var. Ya da onu işte oradan sosyal medya paylaşımları yapan kullanıcılarımız var. Ama gitmek istediğimiz nokta bu yapay zekanın artışıyla beraber, evet, kullanımın artışıyla beraber biraz daha böyle kişiye özel portföy yönetimi önerilerinde bulunabilecek bir şeye gitmek istiyoruz.
Daha da kişiselleştirilmiş.
Evet. Yani şu anda mesela şeyler var bizde. Tematik sepetler var ya da işte robo sinyaller var. Arkada belli bir algoritma çalışıyor ama kitleye, yani herkese bir şey çıkıyor. Ama burada mesela size ayrı, bana ayrı çıkacak. İşte kullanıcının profiline ya da daha önce yaptığı işlemlere göre kişisel bir yatırım danışmanı olmasını hayal ediyoruz.
Çok
takip ediyoruz o yüzden yani sürekli.
Çok güzel bir plan. Peki kurum içi girişimcilikten biraz bahsedebilir misin? Gördüğün avantajlar ve dezavantajlar neler? Ve ilerleyen dönemde sizden ne gibi atılımlar göreceğiz?
Yani kurum içi girişimcilik tabii şimdi çok detaylı bir konu. Son dönemde çok popüler bir konu. Ben bu işi yapmadan önce çok böyle araştırdığım, okuduğum, ilgilendiğim bir alan değildi. Yani ben araştırıp işte kurum için girişimci olayım demedim. Ben yaptıktan sonra bana dediler ki sen işte busun. Tamam dedim, yani ben neymişim? Ben de daha çok benim de ilgim arttı, algım arttı. Dedim ki kurum için girişimciliği biraz inceleyelim. Hatta bununla ilgili şu anda da TÜSİAD'da bir çalışma grubunda yer alıyorum. İşte kurum için girişimciliği yönetimiyle ilgili. Ve şunu gördüm. İşte son 10-15 senede çok popüler bir konu haline gelmiş. İşte Türkiye'de, yani Türkiye'de çok popüler bir konu haline gelmiş. İşte konferanslar, eğitimler, seminerler, şirketler, sadece çok uluslu şirketler değil artık. Yani buradaki şirketler de
herkes teşvik ediyor.
Teşvik ediyor. Bununla ilgili farklı isimlerde bir sürü birim kuruluyor. Eskiden çok böyle değildi. Yani hani şirketlerde böyle hani fikir kutuları vesaire gibi şeyler vardı. Yani birçoğu PR için yapılıyordu. Tabii. Ya da hani ya oradan çıkan bir fikir de varsa o proje ekibine devrediliyor.
Evet, o kadar yani harekete geçilmiyordu. Şu anki kadar dinamik şekilde.
Şimdi şeyi gördük. Yani bu bir süreç olduğunu geriye baktığım zaman görüyorum. Yani ilk önce işte bu inovasyon ekipleri kuruldu. Ticarileşemediği için, ürün ortaya çıkmadığı için işte Ar-Ge birimleri kuruldu. Hı-hı. Çok güzel işler yapıldı ama yine ürün, ticari bir ürün ortaya çıkmadı. Sonra kurumlar işte startupları satın almaya başladılar dışarıdan. O sürdürülebilir olmadı. Çünkü işte bunda birçok nedeni var ama işte o startup o kurum kültürüne adapte olamıyor, evet, vesaire gibi. İşte bakıyorum işte başarı oranları %10'u geçmemeye başladı. En sonunda şimdi kurumlar için bu çok önemli bir hale geldi. Dedik yani kurum içi girişimi destekleyelim. Hı hı. İşte dedim ki bunun için departmanlar kuruldu. İşte eğitimler düzenleniyor. İK yapısı buna göre yeniden dizayn ediliyor. Bu doğrultuda insanlar içeriye dahil edilmeye çalışılıyor. Ben şanslıydım. Benim çalıştığım kurum Ünlüko zaten bir girişim. Girişimci değerleri çok benimsemiş bir şirket. Yani gerçekten girişimciliğe önem veren bir şirket. Birçok girişimi olmuş yıllar içerisinde. Çünkü şunu biliyor. Yani şirketler işte belli bir dönem sonra eskiyor artık. Yani bir stratejide farklılığa gitmesi lazım. Hı hı. Yeni bir şeyler yapması lazım. O yüzden girişim önemli. Bizim şirkette benim de işte yaptığım çalışmanın neticesinde bir iş modelini ortaya koyup yönetime gittiğim zaman onlar bunu çok iyi, çok olumlu bir şekilde karşıladılar. Hemen işte buna nasıl hayata geçiririz şeklinde yaklaştılar. Çünkü hani doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru proje, hani sektör de aynı yönde büyüyor. Evet. Hani bütün hepsi bir araya gelince doğru bir iş modeli de ortaya koyduğunuz, evet, zaman üst yönetimi arkanıza alabiliyorsunuz. Hemen bunu bir proje haline getirmek, bir iş planı yapmak vesaire gibi çalışmalar olabiliyor. Avantajı, en büyük avantajı şey tabii yani finansal avantajı. Yani hani siz bir dışarıda bir girişiminiz varsa startup aşamasındayken işte kapı kapı dolaşıp işte sunumlar yapmak, yatırım toplamakla uğraşıyoruz. Yani ben burada şirketimin finansal gücünden faydalanıyorum. En büyük avantajı bu. Onun dışında şirketin birçok farklı ekibinden, yani birçok farklı kaynağından faydalanabiliyorsun. Hı hı. İşte bunu, burada verilen hizmeti ben de dijitalde şu şekilde peer-to-peer'de verebilirim. Ya da hani burada böyle bir ürünümüz var, bir sistemimiz var, bir altyapımız var, ondan faydalanabilirim diyebiliyorum. Bunlar çok büyük avantajlar.
Evet.
Tabii dezavantajları da var yani hani.
Esneklik çok
yok.
Yoktur.
Yani hani siz işte bazen şunu dediğim oluyor, yani dışarıda bir girişim olsaydım çok rahat ilerlerdim dediğim noktalarda tabii ki oluyor. Çünkü kocaman bir holdingin içerisindesiniz. İşte çok köklü bir kurum. İşte halka açık bir şirket.
Evet.
Bir sürü prosedür var. O yüzden siz hani bazen bir günde yapmak istediğiniz bir şeyi belki bir ayda yapabiliyorsunuz. Hı. O çevikliği yakalayamayabiliyorsunuz. Onun dışında yani zaten genel olarak kurum içi girişimciliğin belki de en büyük dezavantajı ülkemizde şu gibi geliyor bana arkadaşlarla da konuştuğum zaman. Hani kurum içi girişimcilik aslında temelde şey, eski köye yeni adet getirmek.
Evet.
Yani bunun için de birçok kişiyi ikna etmeniz gerekiyor. Evet. Sadece diğer ekipleri falan değil, yani kendi ekibinizi bile ikna etmeniz gerekiyor. Yani ben şunu da yaşadım ekibimde insanlarla, hani abi sen bu işin yapılabileceğine inanamıyorsun deyip ayrılan da oldu. Yani siz düşünün ya, ekibiniz içerisindeki insanlarla bile bunu yaşıyorsunuz. Kaldık işte gidip işte yöneticileri ikna etmeniz gerekiyor. İşte diğer ekipleri ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü onlarda mevcutta bir işiniz var. Onu doğru düzgün yürütmeye çalışıyorsunuz. Ve bir yandan da bu projeye zaman ayırmaya çalışıyorsunuz.
Doğru.
O yüzden böyle zorlukları tabii ki var.
Ama avantajları dezavantajlarına baskın geliyor.
Kesinlikle özellikle öyle olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum.
Bu doğru anlıyorum değil mi? Bu pandemi sonrası özellikle herkesi içine alan dijitalleşme rüzgarıyla biraz ortaya çıkmış bir proje.
Biraz öyle, evet. Yani öncesinde de işte ünlü menkul değerlerin dijital platformları vesaire vardı. O dönemde de ben o işi yaparken mesela kullanıcı öneride bulunuyordu. Öneriler şu seviyede, işte X bir bankadaki şu özellik sizde niye yok diyordu. Sonra pandemiden sonra falan şöyle olmaya başladı. Yani işte çok alakasız bir şey, işte ne bileyim Getir'de şu özellik var sizde niye, Spotify'da bu var işte sizde niye yok gibi. Yani artık insanlar olaya daha bütüncül bakıyor yani
i̇şte
o dijital deneyimi.
Geri bildirimi dinlemek o yüzden de çok önemli.
Ya biz de o dönemde hani pandemide bir dijital dönüşüm projesi başlatma istedik. Hı-hı. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum, yani pandemide bunu yapabilmek, çünkü insanlığı herkesin uzaktan çalıştığı bir dönemde.
Evet.
Herkesi ikna etmeye çalışıyorsunuz, herkes de zaman almaya çalışıyorsunuz.
Bir de yaptığın bir dönem.
Tabii. Yani hani onu yaptık bir şekilde, öyle denk geldi. Şimdi de hani sonuçlarını, iyi sonuçlarını almaya çalışıyoruz.
Büyük bir süper app'e, doğru.
İnşallah Mayıs. Yani hani o yöne gitmeye çalışıyoruz. Bütün ekip hepimiz bunun için elimizden geleni yapıyoruz.
Çok teşekkür ederiz İlker, seni ve PiaPiri'yi tanıdığımız için.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
İyi ki geldin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dönüm Noktası'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.